Milwaukee, Hill Yayınları. Birinci basım. Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 5.
Bununla beraber Şeşenka'dan hoşlanmıyordu ve o eve gelince zavallı kadını bir sıkıntı, bir kaygı alıyordu. Bir akşam yüzü de hafif bir üzüntüyle buruşarak küçük Rusyalı'ya dedi ki, Şeşenka pek ciddi bir şey, her zaman size buyuruyor, şöyle yapın, böyle yapın. Küçük Rusyalı gürültülü bir kahkaha kopardı. Hakkınız var, pek doğru söylediniz, öyle değil mi Pavel? Sonra yüzünü kırparak alaycı bir davranışla ekledi, kibarlık. Pavel soğuk bir sesle yanıt verdi. Açık sözlü bir kızdır. Bunu söylerken kaşlarını çattı. Küçük Rusyalı öteden atılarak, o da doğru dedi. Yalnız şurasını anlamıyorum ki, o istenen takımdan, biz ise isteyen takımdan, yapan takımdan. Pelage dikkat etmişti. Şeşenka Pavel'e karşı sert davranıyor, kimi zaman sanki azarlıyordu. Pavel gülümseyerek hiç ses çıkarmıyor, bir zamanlar Natasha'ya yaptığı gibi şimdi de bu kızı tatlı, durgun bakışlarla seyrediyordu. Pelage bu halden hiç hoşnut değildi. Haftada iki toplantı yapıyorlardı. Pelage oğlunun küçük Rusya'nın nutuklarını, Natasha'nın, Şeşenka'nın, Ivanovich'in, kentten gelen konukların anlattığı olayları, burada toplanan adamların nasıl bir coşkunlukla dinlediklerini gördükçe kendi üzüntülerini unutuyor, kendi gençliğini, sıkıntı içinde geçen günlerini anarak üzgün bir biçimde başını sallıyordu. Kimi zaman bu genç adamlar birdenbire gelen bu sevincin coşkunluğu içinde çırpınmaya başlıyor, Pelage bu hale karşı şaşırıyordu. Bu haller hemen genellikle yabancı ülkelerde yaşayan işçi sınıfının durumu üstüne gazetelerde kimin fıkralar oldukları zaman oluyordu. Bu bir mutluluk, çocukça garip bir sevinçti. Herkes parlak bir neşe ile gülüyor, sevincinden yanına oturan arkadaşının omzuna dostça vuruyordu. Bir aralık içlerinden biri neşeden sarhoş olmuş gibi bir sesle anlatıyor. Alman arkadaşlar iyi çalışmış diyor. Öteden başka bir ses yanıt veriyordu. Yaşasın İtalyan arkadaşlarımız. Böyle uzaklarda tanımadıkları dostlara övgü gönderdikçe o dostlar bunu işitiyorlar, kendilerinin sevinçlerine ortak oluyorlarmış gibi bir güven içinde bulunuyorlardı. Küçük Rusyalı yüreğinde bütün insanlara karşı duyduğu sevgiyle onlarla haberleşelim değil mi arkadaşlar diyordu. Onlarla mektuplaşalım. Kendilerinden pek uzakta olan Rusya'da da aynı düşünceyi yayan dostları, bir işçi sınıfı, benzeri amaca çalışan arkadaşları bulunduğunu, onların zaferlerine sevindiğimizi anlasınlar. O zaman dudakları gülümsemelerle süslü, Fransızlardan, İngilizlerden, İsveçlilerden, mutluluklarına, acılarına ortak olan değerli varlıklar gibi uzun uzadıya söz ediliyordu. Aynı zamanda bu toprağın hem sahibi hem tutsağı olan işçi sınıfının birlik bağı, düşünce yakınlığı duyduğu bu dar odanın içinde yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Hepsini birleşik bir yürek meydana getiren bu kardeşlik duygusu Pelage'yi derinden duygulandırıyordu. Bu bir güçtü. Şen, sarhoş edici, genç, okşayıcı, umut dolu bir güç. Pelage de bu gücün etkisiyle doğrulmaya başlıyordu. Çoğu zaman şarkı söylüyorlar, aile şarkılarını seslerinin gücüyle söyleyerek yeniliyorlardı. Kimi zaman yeni şarkılar da öğreniyorlardı. Bunlar o zamana dek bilmedikleri, üzgün bir ezgiyle bestelendiğinden, seslerini alçaltarak bir ilahi okuyorlarmış gibi düşünceli ağır bir biçimde söylüyorlardı. O zaman yüzler sararıyor, şarkıyı söyleyenlere bir canlılık geliyor, bu uyumlu sözlerde büyük bir gücün gizli olduğu duyuluyordu. Özellikle bu yeni şarkıların bir tanesi ananın yüreğini coşturup kaygılandırıyordu. Bunda ne üzücü ikirciklenmelerin karanlık yollarında tek başına dolaşan ezilmiş bir ruhun üzüntüleri ve inlemeleri vardı, ne de korkudan şaşırmış yoksulluk içinde ezilmiş biçimsiz, renksiz bir kalbin çığlıkları duyuluyordu. Bu şarkıda özgür bir yaşayışa susamış insanların sönük iç çekmeleri, iyi kötü ne bulursa yıkmaya hazır öfkenin meydan okuyan çığlıkları da yoktu. Kızgınlık ve öç, o hiçbir şey yaratmaksızın her şeyi yok etmeye yetenekli olan yalancı duygu da bu şarkıda görünmüyordu. Bunda eski dünyadan, tutsaklar dünyasından da hiçbir iz, hiçbir şey yoktu. Pelage zaten sert sözlerden, keskin ezgilerden hoşlanmazdı. Ancak bu şarkıda öyle sonsuz bir güç vardı ki, ezgilerle sözleri örtüyor, kalpleri düşünce gücünün çok üstünde bir şeyin varlığını, duygusunu uyandırıyordu. İşte ana bu şeyi şu odada toplanan, şu delikanlıların yüzlerinde, gözlerinde görüyor ve gizli güce kendisini vererek kalbini kaplayan derin bir üzüntü içinde bütün dikkatiyle o şarkıyı dinliyordu. Karanlık yüzlü Vesovçikov diyordu ki bir gün gelecek bu şarkılar sokaklarda söylenecek. Babası hırsızlık suçuyla bir kez daha hapse girince artık dedi bizim evde toplanabiliriz. Hemen her akşam fabrikadan çıkınca arkadaşlardan biri Pavel'in evine geliyor, birlikte kitap okuyorlar, okudukları kitapların kimi düşüncelerini kopya ediyorlardı. Hepsi coşku içindeydi, güçlüklerini düşünerek yargılayacak zamanları yoktu. Yemek yerken, çay içerken bile kitabı elden bırakmıyorlardı. Bir gün Pelaya küçük Rusyalı'ya dedi ki, siz ne garip yaratıksınız, sizin gözünüzde herkes arkadaştır. Yahudiler, Almaniler, Avusturyalılar hep arkadaşsınız. Onlardan sanki hepsi dostlarınızmış gibi söz ediyorsunuz. Herkesin sevinç üzüntüsü sizin de sevinciniz üzüntünüz olur. Küçük Rusyalı bağırdı, herkesle, evet herkesle, bütün dünya bizimdir, bütün dünya bizimdir. Bütün dünya işçinindir. Bizim için ırk millet yoktur. Bizim ya arkadaşlarımız ya da düşmanlarımız var. İşçi sınıfının hepsi bizim dostumuz. Bütün zenginler, ellerinde itibar ve güç olan bütün adamlar da karşımızdadır. Şu toprağa temiz bir gözle bakılıp da bizlerin şu işçi takımının ne kadar çok olduğu, moral güçleri bulunduğu görülecek olursa sanki görkemli bir şenlik yapılıyormuş gibi insanın kalbi sevinç ve mutlulukla dolar. Bir Fransız, bir Alman da benzeri duygularla doludur. İtalyanlar da benzeri bir zevk duyarlar. Biz bir onun çocuklarıyız. Yeryüzünde ne kadar ülke varsa hepsinde çalışan işçilerde benzeri düşünceyle o yenilmez yüksek kardeşlik gittikçe ilerliyor. Onun sıcaklığıyla bütün varlığımız ısınıyor. O adalet göğünde ikinci bir güneştir ve gök işçinin kalbindedir. Ne olursa olsun, ne ad verilirse verilsin, sosyalist düşüncesiyle bizim kardeşimizdir. Şimdilik böyle oldu, şimdi de böyledir, yarın da öbür günde. Sonuna dek yüzyıllarca böyle olacak. Bu çocukça taşkınlıkları sarsılmaz temiz inanış, bu küçük topluluğun anasına gittikçe artan bir güçle sık sık görülmekte, yinelenmekteydi. Pelage bu sevinci gördükçe her gün başının üstünde gördüğü güneşe benzer bir başka güneşin, öyle parlak ve büyük bir şeyin gerçekten doğmuş olduğunu içgüdüsüyle duyuyordu. Pavel ikide bir de söylüyordu, bize bir gazete gerek. Yaşayış coşkun bir döneme giriyor, insanlar bir kitaptan ötekine geçerken çiçekten çiçeğe uçuşan arılar gibi gittikçe daha hızlı koşuşuyordu. Bir akşam Vesovçikov dedi ki, ortalıkta bizim adımız dolaşmaya başladı, galiba yakalanacağız. Küçük Rusyalı yanıt verdi, balık ağa düşmek için yaratılmıştır. Bu adam Pelagin'in daha çok hoşuna gidiyordu. O minicim dedikçe yumuşak bir çocuk elinin yanağını okşadığını sanıyordu. Pazarları Pavel bir işte uğraşırsa odunu o yarıyordu. Bir gün kocaman bir tahta parçası getirdi. Bir başka günde yıkılmak üzere olan bir bölmeyi onardı. Bu işlerle uğraşırken bir yandan ıslıklarıyla üzgün havalar çalıyordu. Ama bir gün Pavel'e dedi ki, küçük Rusyalı'yı bizim eve alsak olmaz mı? Hem sizin için daha kolaylık olur. Bütün gün birbirinizin arkası sıra koşmaktansa. Pavel omuzlarını kaldırarak, seni çok zahmete sokmuş oluruz dedi. Hiç de değil, bütün yaşamın nedenini bilmediğim bir acı içinde geçti. Şimdi böyle temiz yürekli bir adamın işinden mi çekineceğim? Peki nasıl isterseniz öyle yapınız. O kabul ederse ben sevinirim. Bunun üzerine küçük Rusyalı geldi, eve yerleşti. Mahallenin ta ucunda duran bu küçük ev göze çarpıyordu. Zaten ikircikli ve meraklı birkaç göz evin duvarlarını aşmış, bir takım söylentiler evin üstünde dolaşmaya başlamıştı. Orada gizlenen gizleri anlamaya çalışıyorlardı. Kimi zamanları geceleri bir göz gelip pencereden bakıyor, kimi zaman bir el cana vurarak çabucak kaçıp gidiyordu. Bir gün meyhaneci Regoçev sokak ortasında Pavel'in annesini durdurdu. Bu adam ufak gövdeli, yakışıklı bir ihtiyardı. Buruşuk kırmızı boynunda her zaman kara ipekten bir atkı bulunur, parlak ve sivri burnunun üstünde bağ çerçeveli bir gözlük dururdu. Bu gözlük yüzünden ona kemik gözlü derlerdi. Pelagi'yi durdurarak soluk almadan, yanıt beklemeden, sert, kesintisiz bir sesle söylemeye başladı. Ne var ne yok, ne haldesiniz Pelagi, oğlunuz nasıl, onu daha evlendirmeyecek misiniz? Artık evlenecek yaşa geldi. Ana baba çocuğunu genç yaşta evlendirirse daha rahat eder. Aile içinde yaşayan adamın kafası, vücudu daha sağlam olur. Sirkeye konulmuş mantar gibi daha çok dayanır. Ben sizin yerinizde olsam Pavel'i evlendiririm. Böyle bir zamanda çocukların üstünde gözünü ayırmaya gelmez. Çünkü onlar istedikleri gibi yaşamaya koyulurlar. Ne kadar fena davranışlar varsa hepsini yaparlar. Delikanlılar artık kiliseye gitmez oldular. Genel yaşamdan uzaklaşıyorlar. Gizli gizli bir köşede toplanarak konuşuyorlar. Soruyorum size, ne konuşuyorlar? Niçin böyle saklanıyorlar? Bir adamın herkese karşı önün bir meyhanede söyleyemeyeceği ne söz olabilir? Bunlar hep giz perdesiyle örtülü şeyler. Oysa bize göre giz yalnız kilisede olur. Bunun dışında gizli şey kafanın yorgunluğundan gelir. Anladınız mı? Allah'a ısmarladık. Kendini beğenmiş bir adam davranışıyla şapkasını çıkararak havada salladıktan sonra uzaklaştı. Ama şaşkınlık içinde kalmıştı. Bir defasında da Vlasov'un komşusu Maria Korsanova, vaktiyle fabrikaya yiyecek satan bir demircinin dul kalmış karısı Pelagya'ya çarşıda rast geldi. Pelagya, oğlunun üstünden gözünü ayırma. Neden? Maria çok şeyler bilen bir kişi gibi gizlice fısıldadı. Onun hakkında kötü şeyler söylenir. Vaktiyle bir dinci sınıf vardı ki bunlar kırbaçla kendi gövdelerini işkence ederlerdi. İşte senin oğlun da bu meslekten adamlardan bir topluluk örgütlemeye çalışıyormuş deniliyor. Böyle bir örgüte mezhep derler. Onlar da papazlar gibi birbirlerini dövecekler. Budalalığın gereği yok Maria. Kadın yanıt verdi. Budalalığı yapan azarlanır. Yoksa bu budalalıkları gelip söyleyen değil. Ama bu sözleri oğluna söylediğinde çocuk omuzlarını silkerek yanıt vermedi. Küçük Lucia'ya gelince o bu sözlere karşı temiz bir kalbi gösteren bol kahkahasıyla gülmüştü. Ama sözlerini sürdürdü. Genç kızlar size kızıyor. Siz iyi adamlarla görüşüyorsunuz. İyi çalışıyorsunuz. Hiç içmiyorsunuz. Ne var ki onların da yüzüne bakmıyorsunuz. Dediklerine bakılırsa kentte fena tanınmış bir takım adamlar sizi görmeye geliyorlarmış. Pavel neşesizlikle yüzünü buruşturarak peki öyle olsun dedi. Küçük Lucia'nın içini çekti. Bataklığın içinde ne varsa hepsini. Siz o budala kadınlara evlenmenin ne demek olduğunu anlatacak olsanız fena olmaz. Bir daha öyle delice davranmaktan vazgeçerler. Pelagya yanıt verdi. Bunu onlar da biliyor ama nasıl vazgeçsinler? Pavel atıldı. Anlamazlar, anlamazlar. Anlamış olsalardı kendilerine başka bir iş bulurlardı. Ana oğlunun kızgın yüzüne bir bakış attı. Madem ki anlamıyorlar diyorsunuz, onları öğretmek görevi sizindir. İçlerinden en akıllılarını çağırın da öğretin. Pavel sert bir sesle yanıtladı. Olacak iş değil. Küçük Rusyalı, bir dene bakalım dedi. Bir saniye sustuktan sonra Pavel yanıt verdi. Ne olur bilir misiniz? İlk önce kol kola çift gezinmeye başlarlar. Sonra içlerinden kimisi evlenir. Olacağı bu. Pelagi düşünmeye daldı. Oğlunun bu kızgın sözleri karşısında kafası karmakarışık oluyordu. Anlaşılıyor ki Pavel'e bütün arkadaşları küçük Rusyalı gibi kendisinden daha yaşlı olanları bile boyun eğdiriyorlardı. Ne var ki Pelagya bu boyun eğişte biraz korku ve çekingenlik görüyordu. Arkadaşları onun soğuk davranışlarından hoşlanmıyorlardı sanki. Ana yatmaya gittikten sonra da iki arkadaş konuşmalarını sürdürüyordu. Bu gece Pelagya yatağa girince odasının pek ince olan bölmesinden kulak kabarttı. Küçük Rusyalı, biliyor musun Pavel, Natasha benim hoşuma gidiyor dedi. Pavel ses çıkarmadı. Küçük Rusyalı bu sefer sesini çıkartarak sordu. Sen ne dersin, senin düşüncen ne bu konuda? Pavel yanıt verdi. Farkına varmış olsa gerek, bak artık geliyor mu? Küçük Rusyalı ıslığı bırakmıştı. Ağır adımlarla geziniyordu. Gidip açıktan işi anlatsam? Niye? Küçük Rusyalı sesini büsbütün alçaltarak, şey canım, Pavel sözünü kesti, ne gereği var? Söz buraya gelince ama Rusyalı'nın bir kahkaha kopardığını işitti. Bana kalırsa bir erkek bir genç kızı sevdiğini gidip işi ona söylemeli, yoksa sonuç alınmaz. Pavel gürültüyle kitabını kapatarak sordu, ne umuyorsun? Birkaç dakika ikisi de sustu, Pavel sordu. Peki sonra? Sonra yavaş yavaş şöyle konuştu. Bana bak Andre, insan bir şey yapmak istedi mi önce onu kendi gözüyle incelemeli. Şimdi diyelim ki o da seni seviyor. İnanmam ya neyse, öyle sayalım. Sonra evlendiniz. Bilgili bir kızın bir işçiyle evlenmesi yararlı bir birleşme değildir. Bu birleşmeden dünyaya çocuklar gelecek. O zaman yalnız başına kalacaksın. Hem de çok çalışmak zorunda kalacaksın. Yaşayışınız herkesin yaşayışına benzeyecek. Geçiminizi sağlamak gerek. Bunun için çok uğraşacaksınız. En sonunda ikiniz de bu yurda mahvolacaksınız. Kısa bir sunuştan sonra Pavel yine tatlı bir sesle "Bırak bunları Andre. Nafile, o kızın kafasını da karıştırma." dedi. Peki ama Nikola İvanoviç'in sözlerini ne diyelim? Ne diyordu o? insanın bütün gövdesini ve ruhunun gücüyle yaşaması gerektiğini söylemişti. Unuttun mu? Pavel yanıt verdi.
Ayrım sonu.